Ayrım 11, sayfa 125. 14. Ucayalı bölgesi Peru. Rio, Urubamba Nehri, balta girmemiş yağmur ormanlarının arasından boğa yılanı gibi sessiz, kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Bir o yana bir bu yana kıvrılıyor, hatta bazen kendi içinde fiyonk oluşturacak şekilde dolan başlı yollar izliyordu. Şah eski motorlu tekneyi son hızda kullanmamış olsa, Jeju'dan bir mil bile uzaklaşmamış olacağı kanısındaydı. Yine de köy arasındaki kuş uçusu mesafenin birkaç milden fazla olduğundan kuşkuluydu. Ama düşmanları da bu yolu izlemişlerdi ve henüz ormanda tekne bağlanabilecek bir kıyıya rastlamamıştı. Güneş ufukta kaybolmak üzereydi. Çok yakında gece çökecekti. O gün için takibe son vermesi tekneyi bir ağaca bağlayıp uyuması gerektiğini biliyordu. Pierre ise kaçırılmaktan koruyamamış olmaktan kaynaklanan suçluluk duygusuyla uyumak istemiyordu. McCabe ve ekibin kalan kısmının yaşamlarını kaybetmiş olduklarını ise düşünmek bile istemiyordu. Yine de tümünün ölümü bile Pierce'in kaçılmış olmasına izin vermekten duyduğu acının yanında bir hiçti. Tuhaftı ama eski dostu ona kız kardeşinden kalan tek şeydi. Kız kardeşinin ölümüyle o ve Pierce bir süreliğine tıpkı çocuklarını kaybeden ebeveynler gibi birbirlerinden uzak kalmaya gayret etmişlerdi. Birbirlerine Julie'yi anımsatıyor, görüşmekten kaçıyorlardı. Yıllarca bir araya gelmemişlerdi ama bağlantıyı da hiç koparmamışlardı. Nazca'dan davet alan Şah, bunu eski yaraları sarmak ve eski bir dostu yeniden kazanmak için büyük bir fırsat olarak nitelendirmişti. Ne var ki onu kaybetmişti. Üstelik belki de sonsuza kadar. İki kıyıdan nehre doğru kayış yaparak sarkan yüksek ağaçların arasından görünen dar gökyüzü şeridince yıldızlar teker teker belirmeye başlamıştı. Şah giderek artan karanlığa daha fazla boş veremeyeceğini bilincindeydi. Gece Amazon'da teknenin alabora olması demek büyük olasılıkla çabuk ve çok ıstıraplı bir ölümle eş anlamlıydı. Kahverengi suyun altında pusuda bekleyen yaratıklar, kaymanlar, piranhalar, anakondalar düşünmemeye çalışıyordu. Ama zaman zaman alttan bir şey tekneye öylesine bir hızla çarpıyordu ki tekne bir o yana bir bu yana yalpalıyordu. Karanlıkta denge ve yön duygusunu da bir ölçüde yitirmişken ufak bir darbe bile alabora olmasına yetebilirdi. Şah tekneyi bağlayabileceği bir ağaç araştırırken ormanın kıyısında küçük bir kumsal alan gördü. Hemen sahile doğru yol alıp tekneyi karaya çekti. Motoru durdurdu, çantasını aldı ve uzun teknenin ön kısmına doğru ilerledi. Eğer diğerleri de bu kumsala çıktılarsa sahilde bunun izlerini göreceği kesindi. Kumları inceledi ve çok sayıda az ize rastladı. Ama hepsi hayvan izleriydi. Büyük küçük kumsal jungle'a açılıyor ve hiç kuşkusuz hayvanların su yolu ve dolayısıyla vahşi hayvanların avlanma alanıydı. Pierce ise nehrin daha ötelerinde bir yerde, belki suyun üstünde, belki de ölüydü. Şah, Pierce'in başına ne gelmiş olabileceğine ilişkin düşünceleri kafasından silmeye çalışarak kamp kurmaya başladı. Küçük çadırını açtı, aceleyle kamp ateşini yaktı. Yanında getirdiği yiyeceklerden birini ısıtmak için nehir suyunu kaynatmaya başladı. O anda bir paket çikolata çok daha besleyici ve lezzetli olabilirdi. Ama donmuş, hazır gıdaya ulaşmak kolaydı ve Şah da bu yemeklere alışıktı. Ayrıca sıcak bir yemek diğeri de bambaşkaydı. Şah etiketi okudu. O akşam tavuk kanadı ile mısır ekmeği yiyecekti. Hiç fena değil. Paketi boşalttı ve içinde bir pakette Charms şeker olduğunu gördü. Üniformalıların çoğu yalnızca bazı hazır yemek paketlerinde bulunan bu renkli şekerlemelerin özellikle de yenilirlerse kötü şans getireceğine inanırdı. Şah paketi açtı, eline gelen ilk limonlu şekerin kağıdını çıkardı ve kare bombonu ağzına attı. Şansa asla inanmamıştı. Üstelik şekerdi, lezzetliydi. Gökyüzü simsiyah bir renk alırken Şah'ın görüş alanında ateşin aydınlattığı bölgeye sınırlandı. Kumsal 330 derecelik bir çerçevede ormanın kıyısı ve durgun nehirden dar bir kesit. Nehrin üstünde ağaçların arasından görünen karanlık gökyüzü şeridinde Fort Bragg'de görebildiğinden çok daha fazla sayıda yıldız parlıyordu. Yüzlerce millik bir çevrede büyük salabilecek bir tek şehir bile olmadığı için burası gökyüzünün tüm ihtişamıyla izlenebileceği ender yerlerden biriydi. Yalnızca nehrin üzerindeki bu dar gökyüzü şeridi bile büyüleyiciydi. Tavuğunu ve tereyağlı mısır ekmeğini mideye indirdikten sonra vücudunu böcekten koruyucu losyonla ovdu ve kumların üzerinde sırt üstü yazarak gökyüzünü seyretti. Kafasında ertesi gün yapacaklarını belirlemek ve planlamak istiyordu. Ama ertesi sabah şafakla birlikte kalkıp nehirde yoluna devam etmekten başka planlayabileceği bir şey yoktu. Esnek kalmalı ve olayların gelişimini beklemeliydi. Aslında doğası gereği geleceği ayrıntılarıyla planlamaktan yana bir insan olan Şah, işi rastlantıya bırakmaktan hoşlanmazdı. Sonuç konusunda en ufak bir kaygısı bile yoktu. Kötü adamlar nasıl olsa öte dünyayı boylayacaklardı. Onun tek umudu, Pierce'in de onların arasında olmamasıydı. Şah kolunu saatinin üstüne kaldırdı ve saatindeki bir düğmeye bastı. Saatin yeşil ışığıyla yüzü aydınlandı. 9. Evde yedi. Aramanın tam zamanıydı. Şah Naz'ca kazı alanından aldığı uydu telefonu çıkardı ve rahat bir soluk aldı. İşin en azından bu kısmını koordine edebilecekti. Numarayı çevirdi ve bağlantı sağlanana kadar bekledi. Bilindik dijital bandın ardından Şah kendi kodunu verdi ve bağlandı. Koyu mavi doğrudan selama bile gerek duymadan yeni bir şey var mı? Koyu Mavi'nin kısa ve öz konuşması Şah'ı rahatsız etmedi. Aksine hemen konuya girmesi ve olaya sahip çıkması rahatlatıcıydı. Şah onunla asla tanışmamıştı. Ekipte de onu tanıyan yoktu. Ama Washington'ı askeri yardım için harekete geçirmekte onun gibisi yoktu. Ve Şah'a bu yetiyordu. Adamın kimliğini bilmesine hiç gerek yoktu. Onun mesleğinde anonimlik hareket özgürlüğü anlamına geliyordu. Ve Koyu Mavi de buna fazlasıyla sahip görüyordu. Eğer nehrin üzerinde tembel tembel seyretmeyi sayarsak dedi Şah. Bunun dışında bir şey yok. Ekip havada güneye doğru ilerliyor. GPS aygıtını şimdi ayarlayabilirsin. Şah telefonu yanına bırakarak Atahualpa'nın cipinden söktüğü GPS aygıtını açtı. Açtım dedi Ahize'ye. Bana seri numarasını ver. Şah numarayı okudu ve koyu mavinin parmaklarının dünyanın öte ucundaki klavyenin tuşlarındaki tıkırtısını dinledi. Koyu mavi seni buldum dedi. Aygıtı üzerinden ayırma. Diğerlerini tam senin bulunduğun noktaya indireceğiz. Tamam. Eğer o sırada nehirde olursam tekneye ihtiyaçları olacaktır. Anlaşıldı. Ayrıntılarla ilgileneceğim. Hayatta kalmaya çalış. Benim planım da bu. Dostun için endişelenme Şah. Onu geri alacağız. Koyu Mavi'nin duyduğu güven Şah'ı bir ölçüde olsa da rahatlattı. Ama şimdi Pierce'i sağ olarak kurtarma umudunu, nedenini yitirmiş olduğunu, bu konudaki endişelerinin nedenle derin olduğunu kavrayabiliyordu. Pierce'i bulunca ararım. Tamam. Şah konuşmanın bitmesiyle pili korumak için telefonu kapadı. Gece kuşların cıvıltısı, maymunların bağırışması ve bitki örtüsünün altında yiyecek arayan türlü yaratığın hışırtısıyla birlikte etrafını sardı. Çevresi yaşamla doluydu ama onun tek görebildiği sönmeyi yüz tutan ateşin alevlerinin dalgalanmasıydı. Devrilmiş bir ağaçtan birkaç dal alarak ateşe attı. Islak dallar önce cızırdayıp sonra alev aldılar ve içlerindeki gazlar ısınıp patlarken çatırdadılar. Kıvılcımlar etrafta uçuştu. Ateşten yayılan müzik ve alevlerin dansını seyrederken ateşin kuru sıcak etkisi vücudundaki ormanın nemini alarak onu biraz olsun rahatlattı. Şah yeniden kumların üzerine uzanarak düşünceye daldı. Ancak hayal gücü henüz tam olarak harekete geçemeden uzakta bir yerlerden gelen bir çığlık sesiyle yerinden fırladı. Solunu tutarak oturup sesin yinelenmesini bekledi. Aynı çığlık yinelendi. Bu ikinci sınıf bir korku filmi oyuncusunun canhıraş feryadına benzeyen bir sesti. Şah tabancasını çıkardı. Ses ona yaklaşıyor gibi gelmişti. Ama yağmur ormanlarında akustik her zaman yanıltıcı olabilirdi. Hava aşırı derecede nemliydi. Ayrıca ağaç örtüsü de sese en olamayacak açılara yansıtabilirdi. Ağaçların yoğunluğu, yapraklar ve diğer fiziksel engeller öylesine anlaşmazdı ki sesler bambaşka şekillere bürünebiliyordu. Kendine özgü bir yaşam vardı burada. Anlaşılmaz, tanımlanamaz. Gürültünün kaynağı 15 metre ötede de olabilirdi, 1 kilometre ötede de. Hiçbir zaman bilemeyecekti. Tek bildiği bunun dışında ormanın sessiz olduğuydu. Şah kamp ateşini bütün gece dayanacak şekilde besledikten sonra yanına Sig Sauer tabancasını ve M1 Grand tüfeğini de alıp çadırına girdi. Vahşi hayvanlar avdaydı. Yağmur ormanlarında türlü tehlike gezmesine rağmen o gece şaşırtacak derecede kolaylıkla uykuya daldı. Ama düşleri geçmişteki o andaki ve gelecekteki ölülerle doluydu. Bilinçaltı Pierce'in kaderinin korkunç şekillerde sonuçlanacağı senaryolar üretiyordu. Her düşünce Şah ona yardıma koşmaya çalışıyor ama her defasında bedeni sanki görünmeyen bir güç onu çekip alıyormuşçasına buna karşı koyuyordu. Hatta bir defasında silahını çektiğinde elinde TV anteni olduğunu gördü. Bu tuhaf kabusların ardından ertesi sabah bütün gece uyumuş olmasına rağmen bitkin kalktı. Bu düşlerin açık tek bir anlamı vardı. Şah içinde arkadaşını kurtarmayı başarabileceğini umuyordu. Şah günün ilk ışıklarıyla birlikte çadırını topladı. Ateşte kalan son korları kumla örterek kapadı ve çantasını toparladı. Saatine baktı. 5:30'du. Peşinde olduğu adamların bu kadar erken kalkacaklarından kuşkuluydu. Bu onlara yetişmek için fırsattı. Şah sırt çantasından GPS aygıtını çıkardı. Pilini kontrol etti. Küçük ekran henüz aydınlıktı. Pil göstergesi 3/4 dolu olduğunu gösteriyordu. Bu gerektiğinden de fazlaydı. Şah aygıtı yeniden yerine koydu ve çantayı tekneye yerleştirdi. Şah tekneye binmek için bacağını kaldırdı ama yarı yolda durakladı. Duman. Hafif rüzgarla taşınan kesih bir duman kokusu. Kendi yaktığı ateş daha öncesinde bu kokuyu bastırmıştı. Ama şimdi kokuyu net olarak alabiliyordu. Bir kamp ateşi kokusu değildi bu. yanan, modern bir yapıdan yayılan kimyasal kokusuna benziyordu. Şah hala yer yer yıldızların göründüğü koyu mavi gökyüzüne baktı. Rüzgarla taşınan kahverengi bir duman bulutu yaklaşık 1 mil kadar öteden geliyordu. Yangın çok yakınındaydı. Tekneye atladı. Küreği alıp motoru çalıştırabileceği derin sulara doğru kürek çekmeye başladı. Ne var ki teknenin başı ıslak kumlardan tam kurtulamadan tekne sert bir darbeyle sarsıldı. Tüm gücünü küreğe vermiş olan şah dengesini kaybederek suya düştü. Hemen nehrin balçık zemininden kurtularak su yüzeyine çıktı. Dev bir balık ya da yılanın her an boynuna dolanmasını bekliyordu. Bataçıka sahile doğru ilerlerken elini bıçağından ayırmadı. Ama beklediği saldırı olmadı. Sahile çıktı. Derin bir soluk alıp rahatladım. Ve o anda tekneye çarpanın ne olduğunu gördü. İlk anda bunun serbestçe sürüklenen bir ağaç kütüğü olduğunu düşündü. Ama tekmenin yan kısmına takılmış sarı pislik bunun farkında bir şey olduğunu belirtiyordu. Yeniden binip tekneye takılan her şeyi yakından inceledi. Siyah noktalarla bezeli sarı bir kürk, bir jaguar. Hayvan ölmüştü. İyi de onu kim ya da ne öldürmüştü? Şah ölü hayvanı küreyle tekneden uzaklaştırdıktan sonra cesedi inceledi. Büyük kedi yaşarken türünün seçkin örneklerinden biri olmalıydı. Ama şimdi bedenin alt yarısı kopmuştu. Suya saçılan iç organların nehrin akıntısıyla sürükleniyordu. Ama kan yoktu. Vahşi kedi saatlerdir ölü olmalıydı. Belki de tüm geceyi böyle geçirmiştim. İlk düşüncesi bir kaymanın hayvanı su içerken tedbirsiz yakaladığı oldu. Ama hayvanın bedenindeki bir dizi düzgün 5 santimetre derinlikteki yaralar timsah dişine benzemiyordu. Jaguar'ı öldüren başka bir şeydi. Ama son bölgesinin en güçlü yırtıcısı. Şah nehrin akıntısıyla sürüklenen hayvan leşini izledi. Bir an sonra şaşkınlıktan neredeyse yeniden tekneden düşecekti. Nehir ölü hayvanlarla doluydu. Maymunlar, kuşlar, kediler, kaymanlar, kemirgenler. Hiçbir şey eksik değildi. O uyurken bir katliam olmuştu. Onun sağ kalmasını, güvenliğini sağlayan büyük kamp ateşi olmuştu. Şah motoru çalıştıran ipi çekti ve mümkün olduğunca hızla ilerlemeye başladı. 45'lik tabancası elindeydi. Diğer eliyle dümeni idare ederken dikkatli etrafı inceliyordu. Her an tetikteydi. Bu balta girmemiş ormanda bilinen vahşi hayvanlardan çok daha kötü bir şey vardı. Jaguar ve timsahlarla beslenen bir şey. Ve bu bir insan değildi. 15. 10 bin metre yükseklikte. Pierce'in kapalı gözlerini bile kamaştıran ani parlak beyaz ışık birden kırmızıya dönüştü. Birinci yerine geldi, yerinden fırladı ve aynı hızla yeniden aynı yere yığıldı. O sırada bir elin kolundan tutarak oturduğu minderle banka düşmesine yardımcı olduğunu hissetti. Sakin ol dedi derin bir sesle. İlaçların etkisi henüz geçmedi. Pierce gözlerini ovuşturarak sordu. Neredeyim ben? Dostlar arasında dedi ikinci bir ses. Şunları al. Pierce avucuna iki hap sıkıştırıldığını hissetti. Bunlar da ne? Başı dönüyordu. Kendini iyi hissetmiyordu. Bilinci tam olarak yerine gelmemişti. Ama yine de ne etkisi olacağını bilmeden verilen hapları yutmak istemiyordu. Kafein hapları. Sana verilen ve aslında asla verilmemesi gereken uyuşturucuların etkisini yok etmek için. Pierce karşısındaki adamın sesinden uyuşturulmuş olmasına gerçekten kızdığını hissederek ona güven vermeye karar verdi. Su. Eline bir şişe su tutuşturuldu. Göz kapaklarını araladı ve eline baktı. Bir elinde iki küçük mavi hap vardı. Diğer elinde ise bir şişe. Plant kaynağı suyu. Hapları ağzına koydu ve suyu kafasına dikti. Su soğuk ve rahatlatıcıydı. İlaçlar birkaç saniye içinde etkisini gösterdi. Bel kemiğinde bir karacalanma oldu ve bu titreşim beline ulaştığında sanki biri şartelleri indirmişçesine birinci yerine geldi. Pierce gözlerini açtı. Karşısında duran iki adamı gördü. Adamlardan biri uzun boylu ve dazlaktı. Çok pahalı olduğu anlaşılan bir takım elbise giymişti. Diğer adamsa pantolon ve gömlekliydi. Kusursuz ütülenmiş gömleği ve kırmızı kravatı, tıraşlı yüzü, bakımlı saçları ve elleriyle tam bir uyum içindeydi. İkisi de güler yüzlüydü. Gözleri zeka doluydu. Onların devlet görevlisi olduklarını düşünen Pierce merakla sordu. Beni kaçıranları yakaladınız mı? Sıkması için Pierce elini uzatan dazlak adamın mavi gözlerinin çevresindeki kırışıklar derinleşti. Pierce elini uzatırken endişeliydi. Ama adam el sıkıştıkları anda kendini tanıtlı. Richard Ridley. Sizinle tanıştığıma sevindim Doktor Pierce. Sizi kaçıran benim. Ridley neşeyle sırıtıyordu. Pierce diğer iki adama baktı. Adam kaşlarını çatmıştı. Onlardan biraz uzaklaştı ve gidecek yeri olmadığını algıladı. Etrafına kısaca göz gezdirmesi, bu küçük beyaz odanın aslında küçük bir hücreden başka bir şey olmadığı anlamasına yetmişti. Ridley, aslında tam olarak ben değil diye ekledi. Benim adımı hareket eden adamlar. Benden ne istiyorsunuz? Hidra'yı. Pierce kendini tokat yemiş gibi hissediyordu. Adamın açıklamasına öylesine kendinden emin, yalın ve açık sözlüydü ki. Ciddi miydi? Pierce öyle olduğuna ve yalan söylemenin hiçbir yararı olmayacağına karar verdi. Neden? Bildiğim kadarıyla size şu anda ne yapabildiğimizin örneği gösterilmiş. Pierce, McCabe'in göğsüne saplanan 3 kuruşunu anımsadı. Ne kadar çabuk iyileştiğini, nasıl yaşama döndüğünü. Rejenerasyon. Pierce adama baktı. Yalnızca istemeniz yeterebilirdi. Adam kollarını göğsünde kenetleyip Pierce'ı kuşkulu gözlerle süzdü. Siz de, ben de, her ikimiz de Hydra'nın başının orijinal olduğu doğrulandığı andan hükümet yetkilileri onlarla işlerinin tamamlandığını açıklayana dek hiç kimsenin onun yakınına bile sokulamayacağını çok iyi biliyoruz. Başka bir deyişle ifade edecek olursak asla, hiç kuşkusuz böyle davranmasak siz Mekke ve kutsal emanet ulaşılmaz olacaktınız. Pierce onunla aynı görüşte değildi. Aslında aynı koşullar onu da korkutmuştu. Ama sonuçta kampa yapılan saldırının vahşetine de yaşayan oydu. Dostum Jack Sigler dedi. Ona ne oldu? Eve şu güvenlik elemanınız değil mi? Ridley'i sırıtarak kıkırdadı. Maalesef bir gün erken geldi. Onun açısından büyük şanssızlık. Olanlardan dolayı üzgünüm. Gerçekten ben böyle olmasını planlamamıştım. Ama iki dostunuzun da iyi ve sağlıklı olduklarını bilin. Ekibiniz de söz verildiği gibi siz oradan ayrıldıktan 2 saat sonra serbest bırakıldı. Jack'i kayanın altından çıkarmışlar. Kimse ciddi bir şekilde yaralanmadı ya da zarar görmedi. Pierce'in içinde gerçeğin bu anlatılan şekilde olmadığına dair kötü bir his vardı. Bilincini kaybetmeden hemen önce büyük bir korku yaşadığını anımsıyordu. Onu kaçıranların söyledikleri bir şey vardı. Ama neydi? Aklına gelmiyordu. Peki beni niçin buraya getirdiniz? Ridley gülümseyerek bir uzmana danışmak her zaman yararlıdır dedi. Ve herkes hak ettiği saygınlığı kazanmalıdır diye ekledi diğer adam. Buluşumuz açıklandığında siz de bu keşifte size düşen payın saygınlığını yaşayacaksınız. Pardon, siz kimsiniz? Todd Maddox, genetik bölümü yöneticisi. Rejenerasyon serumunu geliştiren benim. Hani şu arkadaşınızı yaşama döndüren serumu. Aslında olaylar hiç bu noktaya gelmemeliydi. Pierce adamın sesinde tuhaf bir suçluluk duygusu sezdi. Bu şekilde durumdan rahatsızdı. Burada tutuklu muyum? Tam olarak değil. Konuşan Ridley'di. Aslında sizin de ekibinize katılacağınızı umuyorum. Pierce duyduğu kuşkuyu gizlemeye gerek görmeden adamı süzdü. Maddox, o tarihi eseri dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Ne zaman isterseniz dedi. Karşılığında da bize bu gizemin çözümünde yardım etmenizi bekliyoruz. Bütün bunlar kulağa inanılmayacak, gerçek olamayacak kadar hoş geliyordu. Aslında öyle olmasa başka seçim şansı var mıydı ki? Bu adamların onun gitmesine izin vermeyecekleri açıktı. Eğer Shah, McCabe ve ekibin tamamı zarar görmeden bu olaydan kurtuldularsa bile bu yine de bu adamların suçlu olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Yüksek teknoloji yağmacıları. Bu arada eğer yaşıyorsa Shah'ın onu aramaya geleceğinden hiç de kuşkusu yoktu. Bu da olanaklar el verdiğince var olan durumu bozmaması gerektiği anlamına geliyordu. Zamana oynamalıydı. Beni ona götürün. Ridley güldü ve Maddox'a baktı. O da senin kadar hızlı. Sonra yeniden Pierce'a döndü. Korkarım bu şimdilik mümkün değil. Neden? Ridley yan duvara işaret etti. Pencereniz var, kendiniz bakın. Pierce ayağa kalktı ve dengesini sağlayarak duvara yaslandı. Zemin ayağının altında sanki hareket ediyordu. Küçük yuvarlak pencereden baktığında bir an soluk alamadığını hissetti. Aşağıda okyanus tüm maviliğiyle parlıyordu. Uçaktaydılar. Ridley sanki çok eski dostlarmışçasına sırtına bir şaplak indirdi. Bizimle Manifold Beta arasında yatay 1500 kilometre, dikey 10.000 metre var. Bu arada bir fincan çay ister miydiniz? Manifold Beta da ne? Ridley gevşek gevşek sırıttı. Harikalar diyarı.